Bugünün bazı metni Yuhanna'nın 12. bölümünde bulunmaktadır. Fakat okumadan önce bir iki söz söylemek lazım. Şimdi başlangıçta söyledik ya, şimdi yeni çevreye başlıyoruz. İsa Mesih'in acı çektiği zamana inmiş oluyoruz ya da iniyoruz, gidiyoruz. Şimdi bu önümüzdeki pazar günlerde, önümüzdeki haftalar içinde özellikle İsa Mesih'in acıları düşünüyoruz. Ve bugün okuduğumuz olay, okuyacağımız olay, İsa Mesih'in hemen son gününde oldu. Belki bir ya da iki gün önce oldu. Ve o büyük bir bayram günüydü. Bayram için Yeruşalim'e on binlerce kişiler geliyordu. Belki de yüz binlerce kişiler. Bütün Roma dünyasından. Çok büyük bir olay. Ve İsa Mesih bundan biraz önce bir insanı diriltti. Lazarus diye bir arkadaşı, tanıdığı bir kişi. O dört gün mezardaydı ve İsa onu oradan çağırdı. Yani bu İsa'nın mucizelerinden ve işaretlerinden biriydi. Sonra bunun ünü tabii ki her yere yayıldı. Sonra İsa öğrencileriyle Yeruşalim'e gidiyor, bayrama gidiyorlar. Ve İsa girdiği zaman, girdiği günde ona yani büyük kalabalık onu karşılamaya geliyor. Ve Hozanna, Hozanna diye bağırıyorlar. Onu kral olarak kabul ediyorlar. Ve İsa bundan sonra tapınağa gidiyor. Ve bu olay herhalde tapınakta oluyor. Şimdi ayağa kalkıp Rabbi sözünü okuyalım. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler, yani Yunan insanlar vardı. Bunlar Celine'nin Beitsaida kentinden olan Filipus'a gelerek, "Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz," diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Bu ikisi de İsa'nın öğrencileriydi. Andreas ve Filipus da girip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi, diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kutsal Baba, bizi hakikate kutsan, senin sözün hakikattir. Amin. Sevgili kardeşler, böyle bir olay hiç yaşadınız mı? Bir insanla görüşüyorsunuz, tanışıyorsunuz ve o çok güzel, büyük, yakışıklı biri der ve hemen beğeniyorsunuz ve onun öyle çok iyi bir insan ya da yetenekli bir insan olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat daha yakından tanıdıktan sonra, onunla beraber yaşadıktan sonra hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Hiç oldu mu? Ya da tam tersini. Biri, yani sanki hiçbir şey değil, özel bir özelliği yok, çok yakışıklı da değildir ve yetenekli hiç görünmüyor. Fakat sonra onu çok yakın, onunla tanıştıktan sonra onun değerini görmeye başlıyorsunuz. Evet, bana bu çok kere oldu. Bazen diyorlar ya, ilk bakışta sevgi değil mi? Öyle bir söz var. Bir insanla görüşüyorsun ve hemen, yani belki de sevmeye başlıyorsun ya da beğenmeye en azından. Ben 22 yaşındayken bir grup Finlandiya'dan İrlanda'ya getirecektim ve orada 2 ay kalacaktık. Ve ben bu grubun önderi seçildim. Bir Ford Transit ile, o zaman bu Ford Transit çok güzel bir minibüs idi. Bizimki o kadar güzel değildi fakat büyük. Ve onunla ta Finlandiya'dan, İsveç'ten, Danimarka'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan geçerek ve İngiltere'den geçerek İrlanda'ya gittik. Orada birkaç gemi de lazım oldu bize. Ve orada 2 ay bir kilisenin, bir cemaatin yanında olacaktık. Ve orada tabii ki biz yabancı, orada onlara yardım edecektik, tabii ki onlara bazı şeyler öğrenecektik. Tabii ben gençken düşündüm, yani şimdi biz Finliler, yani kendimizi bir türlü iyi tanıtalım. Yani kötü bir etki ya da bir halı olmasın bizde. Ve aramızda biri vardı, yani öyle uzun boylu, çok yakışıklı bir adam. Sonra o da rahip oldu ve hala onunla tanışıyorum ve iyi bir adam. Fakat ben düşündüm, yani çok iyi, öyle biri var aramızda. Şimdi İrlanda'ya gidiyoruz. O zaman yabancı ülkelere gitmek özel bir şeydi. Bugün herkes her yere gidiyor. Fakat biz gittik Ve düşündüm, ha şimdi orada İrlandalılar, İrlandalılar bizi gördükleri zaman yani diyorlar yani Finliler bir şeylerdir yani diye düşündüm biraz. Tabii ki en önemlisi yanımızdaki ve kalbimizdeki Allah'ın sözüydü. Tamam. Hareket etmeden iki gün önce biri geliyor ve diyor ben de katılabilir miyim? Kendisi öyle iyi kendisine iyi bakmamış gibi biridir. Hatırlıyorum onun gömleği vardı ve kravat o zaman herkes kravat takıyor. Ve kravatı öyle gömleğin üzerinde burada da altındadır ve renkler birbirine hiç uymuyor. Ve adam sanki tarladan gelmiş öyle yürüyor. Ben diyorum, bunun da katılması lazım mıydı? Fakat bir türlü yürekten getirmedim yani terk edemedim. Ben dedim, tamam sen de gelebilirsin. Biraz utandım ondan. Ve dedim biz Finlilerde nasıl bir şey tavır gösteriyoruz bununla. Fakat hamdolsun ki bu uzun boylu yüksek adam ve onun sesi de güzeldi, o ilahiler söylerdi. Onda hayat kırıklığı uğramak sebep olmadı. Fakat bu ikinci utandığım genç bizim grubumuzun kurtarıcısı oldu. Biz yoldayken Danimarka'da galiba arabamız tabii ki bozuldu. Ve biz genç olduğumuz için paramız çok az ve arabada aletler yani tamir etmek için aletler bile yoktu. Ne yapacağız? Bu arkadaş diyor, tamam ben arabanın altına girip bakayım. Sonra hemen oradaki Hatay'ı yani Arıza'yı görüyor. Fakat aletimiz yok. Bir arabayı durduruyoruz. Bir Alman geliyor ve Almanların her türlü aletleri tabii ki var. Ve dedik yani bize bir şey verebilir misiniz? Ve o diyor tamam biraz acele edin fakat kullanabilirsiniz. Ve bu arkadaşımız bir alet alıyor, gidiyor. Ve biraz sonra arabamız mükemmel çalışıyor. Sonra İrlanda'ya vardık. Orada o bütün oradaki cemaatin yıldızı oldu. Yani herkes ona arabasını getiriyor. O zaman arabalar biraz bugünkünden değişik. O zaman gerçekten insan kendisi de bazı şeyler yapabilirdi arabaya. Ve herkes ona arabasını geliyor, getiriyor ve o arabaları tamir ediyor. Bedava tabii ki. Ve herkes hayran kalıyor. Evet. Ve bundan sonra hiç utanmadım. Bu adamdan. Yani gurur duyduk. Böyle bir arkadaşımız var. Evet, burada İsa kral gibi şehire geliyor. Herkes duymuş, o biri diriltmiş. Bir iki gün önce. Sonra yüz binlerce insanlar orada şehirdedir. Ve herkes diyor bu özel bir adamdır. Hatta yabancılar, sadece Yahudiler değil, yabancılar da bunu görmek istiyor. Ve Filipus ve Andreas diyorlar, nihayet bugün geliyor. Çünkü hep beklediler. Onun zamanı ne zaman başlıyor? Saati ne zaman gelecek ki İsrail görsün bu bizim kralımızdır. Ve o krallığı eline alsın ve İsrail'in durumunu daha iyi yapsın. İsrail yine eski gönencine varsın diye. Evet ve Filipus ve Andras geliyor İsa'ya. İsa orada bazı yabancılar var, Yunanlılar var. Onlar seninle görüşmek istiyor. Heyecan içinde söylüyorlar. Ve İsa onların beklediği bir hoşnut ettiği bir cevap, onları hoşnut ettiği bir cevap veriyor. İsa diyor, İnsanoğlunun, İsa kendisi hakkında konuştuğu zaman çok defa insanoğlu diyor. İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi. Filipus ve Andras mutlaka dedi, tamam şimdi başlıyor. Fakat maalesef İsa devam ediyor. İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi. Gerçekten o anda İsa kral olabilirdi. Ve olsaydı bugün bile Yeruşalim'de krallık sürerdi. Çünkü İsa günahsız idi. Tek günahsız bir insan. Biliyorsunuz İsa Mesih gerçek Allah. Gerçek insan. %100 Allah, %100 insan. İnsanlar, biz insanlar niçin ölüyoruz? Ölüm niçin bu dünyada var? Günah için. Günah yüzünden ölüm geldi. Ve İsa günahsız olduğu için isteseydi kral olabilirdi. Ve hiç ölmeyecekti. Ve herkes hayran kalacaktı ve diyecekti. Bu çok iyi bir kral. Çünkü İsa mutlaka çok adil ve hikmetli bir kral olurdu. Fakat krallığında herkes yaşıyor. Belki güzel bir hayat yaşıyorlar. Fakat ölüyorlar yine. İsa krallığını sürdürüyor ve insanlar, halk 80, belki 90, belki 100 yaşında ölüyorlar. Yani İsa'nın krallığın faydası ne olurdu? Tabii ki öyle bir krallık güzel bir şey. Fakat insan öyle bir krallıkta hayatını yaşıyor sonra ölüyor. İsa Mesih bu hayat için gelmedi. Çok daha önemli bir şey için geldi. Sonsuzluk için geldi. Bizim sonsuz mutluluğumuz için geldi. İsa Yeruşalim'de kral olsaydı biz sonsuzluğa nasıl gidecektik? Günahlarımızla. Maalesef hepimizin günahlarımız vardır. İnsanın ölçüsüyle birinin çok fazla, başkasının biraz daha az günahı var. Fakat Allah'ın önünde hepimiz tamamen kirliyiz. Allah'ın kutsallığı önünde bir insan duramaz. Son yargıda her insan, kendine güvenen ya da kendi iyiliğine, kendi kutsallığına güvenen insan utanacaktır. Yani İsa bu yakışıklık kral olsaydı bize onun faydası hiç olmazdı. Ya da sadece bu zaman için olurdu. Fakat kilise sonsuzluk için vardır. İsa Mesih'in krallığı vardır. Ve o Yeruşalim'deki krallıktan çok daha görkemli, çok daha güzel bir krallığı var. Evet, İsa dedi, insan oğlun, yani benim kendisinden diyor, yüceltileceği saat geldi. Sonra devam ediyor ve Filipus ve Andreas herhalde hayal kırıklığına, önce hayal kırıklığına uğradılar. Sonra belki utandılar, bu Yunanlılara gitmediler belki, belki de gittiler dediler. O, şimdi o gelemiyor işte. Belki dediler. Çünkü İsa şöyle devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Bir buğday tanesini toprakta bulun. O nasıldır? Güzel mi? Hiç görünüşü yoktur, değil mi? İsa Mesih işte bu yakışıklı ve güzel ve güçlü kral olmadı. Yani insanın görünüşte. Hatta böyle okuyoruz Yeşaya'da. O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki gök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. İşte İsa öyle biri oldu. Ona değer vermedik. Niçin? İsa Mesih üstüne Allah'ın öfkesini aldı. Söyledim ya, hepimiz günahlıyız. Hepimizin günahları var. Şimdi kısa ilmihaliden bu 10 emiri okumak çok faydalıdır. Ve tavsiye ediyorum, bunu sık sık yapın. Burada okuyoruz, Allah'tan başka ilahın olmayacaktır. Allah'ın adını boş yere ağzına almayacaksın. Şabat günü kutsal sayarak anımsayacaksın. Annene babana saygı göstereceksin. Adam öldürmeyeceksin, ona zarar vermeyeceksin hiç kimseye. Zina etmeyeceksin kalbinde bile. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine ve hiçbir bir şeyine göz dikmeyeceksin. Ve Allah kalbimizin içine görüyor. Elle bir şey yapmazsak bile kalbimizde bu cinayet var. Bu katil burada yaşıyor. Ya da zina ediyoruz gözlerimizle, kalplerimizle vesaire. Allah'ı her şeyden önce sevmiyoruz. ondan korkmuyoruz. Ve komşularımızı kendimiz gibi sevmiyoruz. Halbuki bu Allah'ın emridir. Öyle yapmak lazım. Ve sonra okuyoruz. Allah bütün bu emirlerle ilgili ne diyor? O diyor, ben Tanrın, Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin, babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3., 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, emirlerime uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Sonra Luther soruyor, bunun anlamı nedir? Allah bu emirlere karşı gelen herkesi cezalandıracağını söylüyor. Bu nedenle onun gazabından korkmalı, bu emirlere karşı gelmemeliyiz. Ama bu emirlere uyanlara lütfedip her bereketi vereceğine dair söz veriyor. Bu nedenle onu sevmeli, ona güvenmeli ve sevinçle onun emirlerine uymalıyız. Yani görüyoruz, Allah'ın gazabını hak ettik. Sonsuz cezayı hak ettik. Ölümü, sonsuz ölümü hak ettik. Şimdi İsa Mesih diyor, kendisi hakkında diyor, ben bir buğday tanesi gibi öleceğim. Halbuki benim ölmem haksız bir ölümdür. Fakat ben senin suçunu üstleniyorum. Senin yerinde öleceğim. Ve senin yerine öyle insanların hor gördüğü biri olacağım. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Ben o adam olacağım. Sonra İsa diyor, ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Ve sonra Yuhanna diyor, İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyor. Yani İsa burada bize yabancı gelen bir fikriyle ölümünü anlatıyor. Ben yerden yukarı kaldırdığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Fakat o zamanki insanlar bunu anlıyor. Yerden yukarıya kaldırılmak, çarmıhta idam edilmektir. Belki o İsa'nın filmini gördünüz, İsa haça, çarmıha geriliyor. Sonra çarmıh çok yüksek o filmde. Fakat öyle değildi. Çarmıhlar genellikle, yani insanlar belki öyle yarım metre ya da bir metre yüksekte idiler. Fakat yine de yerden kaldırılmış. Öyle duruyorlar saatlerce. Çok büyük acılar içinde. Ve insanlar oradan geçiyor. Ve hemen onların yüksekliğinde. Yani şimdi İsa buradaysa, yani haçta, çarmıhta gerilmiş biri buradaysa, buradan geçiyor. Onun yüzüne bakabilir. Durum öyle. Romalılar bunu çok mükemmel yaptılar. Korkunç. Binlerce insanlar öyle idam ettiler. İsyan edenler özellikle. Ve anlayabilirsiniz. İsa orada, affedersiniz, çıplak. İnsanlar çıplak haça gerildi. Utansınlar. Yani tamamen yani utanca dalsınlar. Sonra terlemiş, her yerde kan var ve toz var. Yani çünkü yere düşmüş. Sonra onu vurdular. Yani bunu hayal edemeyiz bile. Gerçekten oradan geçseydiniz, yani normal insan gerçekten yüzünü çevir. Bakmak istemiyor. Ya da kalbi çok sert bir insan ona alay ediyor. Böyle insanlar da vardı. Evet, bu o buğday tanesinin ölmesiydi. Ve şimdi Filipus'u ve kardeşi Andreas'ı düşünün. O biraz önce İsa'dan gurur duydular. Ve dediler, şimdi yabancılar bile geliyor. Herkes onun kral olacağını görecekler. Ve biz de herhalde bir bakanlık elimize alacağız. Biz de büyük olacağız. Ve şimdi bu kral tahtının yerine çarmıh geliyor. Fakat bunun devamı var. İsa diyor, ben yerde yukarı kaldırdığım zaman, yani haçta, çarmıhta öldüğüm zaman, bütün insanları kendime çekeceğim. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Bütün insanların suçunu, yükünü, cezasını ben üstleniyorum. Şimdi bu sözler çok önemli. Bütün insanlar. Sen insan mısın? O zaman senin de suçunu o üstlendi. Senin de ölümünü o öldü. Senin de cezanı o çekti. Bunu duyduktan sonra o çarmıhta asılı duran korkunç, çirkin adama nasıl bakıyorsunuz? Belki hatırlıyorsunuz, İsa öldükten sonra, dirildikten sonra öğrencilerine göründü. Fakat Thomas yanlarında değildi. O 12'lerden biri Thomas değildi orada. Fakat birkaç gün sonra İsa Thomas da oradayken yine göründü ve geldi. Ve Thomas dedi, ben onun ellerinde bu çivilerin izlerini görmedikçe, onun yanındaki yaraya elimi koymadıkça inanmam, dedi. Sonra İsa geldi ve gösterdi. Thomas, bak, bu izlere bak. Çivilerin izlerine bak ve buradaki yarama bak. Thomas ne dedi? Oh, gösterme. Oh, senden utanıyorum. Demedi. Ne diyor? İsa diyor, parmağını uzat dedi. Ellerime bak. Elini uzat. Böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas ona, Rabbim ve Tanrım. Yani bu çirkin Adam'dan, Thomas'ın gözü önünde en güzel kurtarıcı oldu. Bu çırkın izler, çivi izleri, Thomas'ın gördüğü en güzel bir şey. Bütün çiçeklerden daha güzel bir şey oldu. Çünkü İsa bunu bütün insanlar, yani Thomas içinde yaptı. Şimdi burada da bunu yaşayabiliriz. Biz aslında İsa'yı görmek istiyoruz, değil mi? İsa'yı görkemli görmek istiyoruz ve insanlara bu İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanlara bizim elimizde olsaydı göstermek isterdik öyle yakışıklı İsa Mesih ve görün ki bu kiliseye boşuna gelmiyoruz ve bak bizim böyle bir birimiz var. Fakat İsa'yı öyle görmüyoruz ve gösteremiyoruz. İsa bize bu şekilde gelmek istemiyor. Çok daha güzel bir şekilde gelmek istiyor. O diyor, ben bedenimi, kanımı bütün insanlar için verdim. Birinin günahı varsa ve bana gelirse, işte benden kurtuluş, af ve sonsuz yaşam alacaktır. Ve bundan sonra Rabbi sofrasını kutlayacağız. Orada şu güzel sözlere dikkat edin. Birine bu ekmek verildiği zaman ve şaraptan verildiği zaman ne diyoruz? İsa, Rabbimiz İsa Mesih'in bedeni senin için verilmiştir. Rabbimiz İsa Mesih'in kanı senin için akıtılmıştır. İşte bu İsa görkemlidir. Baba, insan oğlu böyle yüceltti. Onu kral yapmadı, dünyevi kral. Çok daha büyük bir kral yaptı. Kurtarıcı kralı. Affedici kralı yaptı. Sonsuz yaşamı sana veren kral. Senin yerinde ölen kralı yaptı. Ve sözleriyle diyor, sen de dahilsin çünkü sen de insansın. Bana geleni ben asla terk etmem. Evet. Amin.